Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. 2025 yılının ilk Sınır Ötesi programında birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta rahatsızlığımız sebebiyle programımızı gerçekleştirememiştik. 2024 yılı küresel jeopolitikte önemli değişimlerin, krizlerin yaşandığı bir yıl oldu. Doğusundan batısına ama az ama çok krizsiz coğrafya yoktu neredeyse. 2025'te küresel jeopolitiği neler bekliyor peki? Dünyayı neler beklediğine dair bir kehanette bulunacak değiliz elbette, ancak dünyanın bundan sonra çok daha iyiye gideceği yönünde bir izlenim edinmek pek mümkün gözükmüyor açıkçası. Küresel düzlemde birçok coğrafyada yaşanmakta olan kriz alanlarının daha da derinleşeceği, hatta yeni kriz alanlarının oluşabileceği yönünde güçlü emarelerin baş gösterdiğini söylememiz mümkün. Dünyayı neler beklediğine ilişkin ciddi bir belirsizlik hakim aslında. Sürprizlerle dolu bir yıl bekliyor bizi denilebilir. Bu belirsizlik önemli oranda 20 Ocak'ta Beyaz Saray'ın yeni ev sahibinin öngörülemez kişiliğinden kaynaklanıyor. Müstakbel Başkan Donald Trump ile onun sağ kol olacağı öngörülen iş adamı Elon Musk'ın daha Beyaz Saray'a yerleşmeden yaptıkları, bir anlamda provokatif denebilecek açıklamaları dünyanın başına dert olan krizleri sonlandırmak şöyle dursun, daha da derinleştireceği, hatta mevcut krizlere yenilerini ekletecekleri yönünde bir izlenim veriyorlar. Programımızda geride bıraktığımız günlerde küresel jeopolitikte ön plana çıkan gelişmeleri değerlendirirken 2025'te ortaya çıkması muhtemel kriz alanlarının neler olabileceğine bakacağız. Bu noktada uluslararası medyaya yansıyan değerlendirmeleri, analizleri paylaşacağız her zaman olduğu gibi. İlk durağımız soykırımın devam ettiği Gazze. Soykırım savaşını bir yılı aşkın süredir durmaksızın sürdüren Siyonistler son bir haftadır Gazze'deki saldırılarını bir hayli yoğunlaştırdı. Soykırımın 461. gününde sadece dün sabahtan bu yana katledikleri Filistinli sayısı 50'ye ulaştı sevgili dinleyenler. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise toplam can kaybının 50 bine yaklaştığı ifade ediliyor. Tel Aviv hükümeti Gazze şeridindeki katliamını sürdürürken 2 milyonluk nüfusun %90'ının açlık halinde hayatta kalmaya çalıştığı bölgeye giren insani yardımı da tamamen kesmeyi düşündüğü ifade ediliyor Netanyahu yönetimince. Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından İsrail ordusunun Gazze şeridine girişini zaten büyük oranda engellediği, insani yardımları daha da kısıtlayacağını söylüyor Netanyahu. Geçen hafta İsrail Meclisi'nden 8 milletvekili Savunma Bakanı İsrail Katz'a Gazze'deki duruma ilişkin mektup göndererek Filistinlilere karşı yeterince düşman muamelesi yapmadığını ileri sürmüş ve ordunun Kuzey Gazze'deki gıda, yakıt ve temiz su kaynaklarını yok etmesi çağrısında bulunmuştu. Evet, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyonu Ofisi'nin son güncellemesine göre Aralık ayında Gazze'ye yalnızca 2205 yardım konvoyu girdi. İsrail kuşatmasından önce ayda 15 bin civarında kamyonun girdiği Gazze'nin 2.1 milyon sakininin %91'i yüksek düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Siyonistlerin tüm katliamlarına rağmen Hamas'ın direnişi de sürüyor. İşgal ordusuna da ağır kayıplar verdiriyor Hamas. Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin generaller planının fikir babası kabul edilen eski operasyonlar bölüm başkanı General George Eland, Gazze şeridinde Hamas yönetimini sona erdirmenin yolunun askeri çözümden geçmediğini söyledi. Eland, İsrail'deki yerel bir radyoya yaptığı açıklamada İsrail Gazze'deki tüm esirlerini geri alması karşılığında savaşı bitirmeye hazır olduğunu beyan etmesi gerekir, diyor. Gazze şeridinde Hamas yönetimini sona erdirmenin yolunun etkinliğini kanıtlayamamış askeri çözümden geçmediğini belirten Eland, mevcut durumun devam etmesi halinde sadece daha fazla rehinenin ve daha fazla askerin ölümüne yol açacağını belirtiyor. Her yıl ölecek onlarca askerden başka hiçbir sonuç elde edilemeyecek ifadesini de kullanıyor bu askeri çözüm yoluna ilişkin değerlendirmesinde. İsrail akademisyen Michael Milstein de İsrail medyasında yer alan analizinde Siyonistlerin işgal ordusunun Hamas'ın ikinci bir versiyonuyla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Hamas güçlerinin taburlardan küçük gruplara geçerek yeni duruma uyum sağladıklarını belirtiyor. Hamas'ı yenmekten bahseden herkes asla son savaşçıya veya son hücreye ulaşamayacaklarını anlamalı tespitinde bulunuyor. İsrail ordusunun eski askerleri ve kimi akademisyenlerin askeri metotların çözüm olmayacağı yönündeki açıklamalarına mukabil Netanyahu'nun faşist kabinesinden Maliye Bakanı Smotrich, Gazze'de gerçekleştirdikleri yıkımın Batı Şeria'da taşınması gerektiğini söyleyecek kadar fütursuz açıklamalarda bulundu. Evet, özellikle Suriye'de değişen dengeler sonrası İsrail medyasında Türkiye ile ilgili analizlerdeki yoğunluk dikkat çekiyor sevgili dinleyenler. Bu haber analizlerden en dikkat çekini hiç kuşkusuz Jerusalem Post'un dünkü nüshasında çıkan İsrail Türkiye ile muhtemel bir savaşa hazırlanmalı başlıklı analiz oldu. Bu haber analiz Türk medyasında da kendisine genişçe bir yer buldu. İsrail hükümeti tarafından ulusal güvenlik stratejilerini belirlemek üzere kurulan bir danışma organı olan Nagel Komitesi'nin raporunda Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki etkisini yeniden kazanma çabalarının İsrail ile gerginliğe yol açabileceği öne sürüldü. Raporda Suriyeli muhalif grupların Türkiye ile ittifak kurarak İsrail'in güvenliğine yönelik yeni ve güçlü bir tehdit oluşturma riski bulunduğu öne sürülürken Suriye'den gelen tehdit İran tehdidinden bile daha tehlikeli bir hal alabilir ifadelerine yer verildi. Nagel Komitesi'nin hazırladığı raporda diğer bölgesel tehditlerin yanı sıra Türkiye'nin oluşturduğu zorluklarla başa çıkabilmek için savunma bütçesinin gelecek 5 yıl içinde yıllık yaklaşık olarak 5 milyar dolar kadar artırılması gerektiği de savunuldu. İsrail'in Nagel Komitesi'nin Türkiye ile savaşa hazırlık raporundan sonra Jerusalem Post gazetesi bugün de Türkiye'nin yükselişinin yanı sıra Batı'da da İsrail karşıtlığının yükseldiğine ilişkin habere yer verdi sayfalarında. Haberde Türkiye Suriye'deki gelişmeler de dahil Orta Doğu'daki etkisini genişletiyor denilirken ayrıca 2024'ün son iki ayında Batı'da İsrail karşıtlığının keskin bir artış gösterdiği ifade edildi. İbranice yayın yapan Maarif gazetesi ise Orta Doğu'da değişen dinamiklere değinirken bu dinamikler Türkiye'yi bölgede yeni bir merkez oyuncu yaptı ve bunun da İsrail açısından önemli sonuçları var ifadeleri kullanıldı. İbranice yayınlanan Siyonistlerin önde gelen bir diğer gazetesi Makor Rishon'da da Erdoğan'ı ciddiye almanın vakti geldi uyarısında bulunuluyor. Geçen hafta Galata Köprüsü'nde mitingin mottosu olarak kullanılan "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" sloganına atıfta bulunarak diyor ki gazete. Belki de "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" sadece bir slogan değil. Belki de bu bir eylem planıdır. 2018'de bu uzak bir ihtimal, hatta gülünç görünüyordu. Ama 2025'te Türkiye'nin Suriye'de ve Libya'da askeri varlığını yükseltmesi, Kıbrıs'ta İHA üssü kurması ve Gazze kuşatmasını yarmak istemesi belki de yönümüzü yeniden hesaplamanın vakti gelmiştir ifadelerini kullanıyor Markor Rishon gazetesi. Özellikle Suriye'de değişen dengelerden sonra İsrail medyasına yansıyan çarpıcı bir o kadar da ilginç değerlendirmelere bakmaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz hafta İsrail'in önde gelen gazetelerinden İsrail Hayom'da Amerikalı dış politika uzmanı, akademisyen ve analist Michael Doran ile yapılmış bir röportaj yayınlandı. Michael Doran, röportajda özellikle Esed yönetiminin devrilmesi sonrası bölge jeopolitiğine ilişkin ilginç tespitlerde bulunuyor. Geniş bir alıntı yapacağız bu röportajdan. Michael Doran, Orta Doğu politikaları ve ABD'nin bölgedeki stratejik çıkarları konusunda yazıp çizen, cumhuriyetçi olduğunu gizlemeyen, Yahudi değil ama en az Yahudi Siyonistler kadar Siyonist bir isim. Çalışmaları genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki güvenlik politikaları, İran, Türkiye, İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler üzerine. Bölgenin iç ve dış dinamiklerini iyi bilen isimlerden biri bir başka ifadeyle. Doran, Esed rejiminin düşmesini Türklerin büyük bir hamlesi diyerek başlıyor röportajına. Türkiye'nin Suriye konusunda iki hassasiyetine dikkat çekiyor. Birincisi Suriye'nin bölünerek PKK eliyle bir Kürt devleti kurulmasının önüne geçmek. Diğeri de içeride ekonomik ve sosyal anlamda baskı oluşturan mülteciler krizini çözümlemek. Türkiye ile ABD arasındaki Suriye özelindeki ayrışmanın nereye varacağına ilişkin ise şu tespitlerde bulunuyor Amerikalı uzman. Erdoğan'ın Donald Trump ile Suriye'nin geleceğini müzakere etmek için 20 Ocağı beklediğine inanıyorum. Türkiye her şeyden önce Suriye'nin kuzeydoğusunu ABD destekli Kürt güçlerinden kurtarmak istiyor. Ankara, ABD'ye bu bölgeden çekilmesi için baskı yapabilir. Türkiye'nin itirazı Suriyeli Kürtlerin desteklenmesine değil PKK'yadır diyor Michael Doran. Benim görüşüme göre muhtemel senaryo Trump'ın Suriye'deki tüm Amerikan güçlerini geri çekmesi şeklinde olacaktır diye ekliyor. Peki Suriye'de olanları İsrail'in çıkarları bağlamında nasıl görüyorsunuz şeklindeki soruya Michael Doran şu cevabı veriyor. Ebu Muhammed el-Jolani yönetimindeki tırnak içerisinde isyancılar en azından şimdilik pozisyonlarını yumuşattılar. Bununla birlikte grubun kökleri İslam'ın derinliklerine dayanıyor ve bu kesinlikle uzun vadeli bir zorluk teşkil edebilir. ABD'li yazara göre Ahmet Şara ve ekibi ülkeyi istikrara kavuşturmayı başaramayacak ve Suriye'deki iç güçler ve farklı gruplar arasındaki anlaşmazlıklar ülkeyi Libya gibi bir kaosa sürükleme ihtimali var. Bu noktada yazarın temennisi diye de vurgulamak gerekiyor herhalde bu tespitlerini. Michael Doran, Orta Doğu'daki Arap devletlerindeki iç güvenlik mekanizmasının rejimlerin sigortası olduğunu, Suriye'de de bunun böyle olduğunu, ancak bundan sonra Suriye'deki iç güvenlik mekanizmasının kimler tarafından ve nasıl kurulacağının oldukça önemli olduğunu, hatta bunun Suriye'de var olacak parlamento veya diğer resmi yönetim yapılarından çok daha önemli olduğunu söylüyor. İsrail'e tavsiyede bulunmak zorunda kalsaydım diye de ekliyor. İsrail'in Suriye'ye daha fazla müdahil olmasını gerekeceğini ve bu noktada Suriye'de Dürziler başta olmak üzere İsrail'in desteğine ihtiyaç duyan diğer yerel vekil gruplara sağlanan desteğin geliştirilmesi gerektiğini söylerdim diyor Michael Doran. Suriye'de Rusya-İran ittifakına verilen zararın sonuçlarının neler olacağına ilişkin şu tespitte bulunuyor ABD'li uzman. Erdoğan sadece Suriye'deki Rus-İran ittifakını yıkmakla kalmadı. Aynı zamanda Ukrayna Savaşı'nda baskın olan Rusya-İran kombinasyonuna da zarar verdi. Türkiye'nin Ukraynalılara belirgin bir şekilde desteklediğini unutmamalıyız. Türk ordusu NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Bu nedenle Erdoğan, Suriye'nin geleceği ve Ukrayna'nın geleceği konusunda Rusya ve ABD ile aynı anda müzakere etmek için mükemmel bir konumda. Trump'un Putin'e karşı konumunu önemli ölçüde güçlendirdi ve şimdi Ruslara karşı da oynayacak kartları var. Örneğin Ruslar, Akdeniz filosu için hayati önem taşıyan Tartus'taki deniz üssü ve yakınındaki Himeymin hava üssüne dönmek istiyorsa bu noktada Erdoğan'ın desteğine ihtiyaç duyabilir, diyor. Türkiye ile İsrail arasındaki bariz düşmanlığa rağmen Doran daha karmaşık bir tablo çiziyor. Şunları söylüyor. Türkiye'de Erdoğan'ın da paylaştığı çok güçlü bir İsrail karşıtı duygu olduğunda şüphe yok. Ancak bunun devrimci bir İslami dış politikanın parçası olduğuna dair bir işaret de yok. Türk toplumu Erdoğan ile güvenlik teşkilatı arasında yeni bir dengeyi ortaya çıkartan 2016 darbe girişimi nedeniyle son 10 yılda aslında daha az İslami hale geldi. Güvenlik teşkilatı en büyük rolü oynuyor ve yaklaşımı İslami değil, real politik. Erdoğan da İslamcı kimliğine rağmen yeri geldiğinde real politiğe uygun hareket ediyor. Türk halkı nezdinde PKK Türkiye'nin varlığına yönelik bir numaralı tehdit olduğu görüşüne sahip. Bütün Türkler PKK'dan nefret ediyor. Aslında Kürtlerin çoğu da nefret ediyor. İsrail bugünlerde Erdoğan'a ve İslami Suriye'ye olan düşmanlığını Kürtlere destek vererek ifade ediyor aslında. Bu PKK'yı desteklemek anlamına geliyor. Bu akıllıca değil. Çünkü Erdoğan PKK'ya karşı savaşında Türk halkından güçlü bir destek görüyor. Tıpkı İsrail'in Hamas'ı yok etme fikrinin arkasında birleştiği gibi. İsrail'in PKK yanlısı bir politika izlemesi Türkleri İsrail'e karşı birleştirecektir. En akıllıca hareket Suriye'nin Ürdün gibi tampon bir devlet haline geldiği Suriye'de Türklerle pragmatik bir arayışına girmektir. İsrail yeni Suriye hükümetinden Suriye topraklarının İran tarafından ne İsrail'e karşı kullanılmasını ne de Hizbullah'ı güçlendirmek için kullanılmamasını talep etmektedir. Türkiye ile böyle bir anlaşmaya varmak kolaydır ama İsrail Kürtleri desteklerse bu asla mümkün olmaz, diyor. Michael Doran, gelecekte İsrail ve Türkiye'nin işbirliği yapmasına geri dönebilir mi şeklindeki soruya şu cevabı veriyor. Hayır, Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin İsrail'e yakın işbirliği içinde çalışacağına dair umutlarım yok. Suriye'nin geleceğine ilişkin sessiz bir anlayışın mümkün olduğunu düşünüyorum. Ankara'nın, Kudüs'ün ve Washington'ın hedefi bu olmalı ve bu başarılabilir diyor. Trump'ın ikinci döneminde İsrail'e yönelik yaklaşımı ne olacak peki? ABD'li Orta Doğu uzmanı Michael Doran, İsrail medyasından İsrail Hayom'un bu sorusuna şu cevabı veriyor. Trump ve ekibi İsrail yanlısı olacak, bunda kuşku yok. Özellikle İran'a karşı muhalefeti Biden'ın yaklaşımından çok daha güçlü olacak. Obama'nın İran'la uzlaşma arayışında olan politikası son 20 yılda İran'ın bölge genelinde yükselişine yol açtı. Potansiyel bir nükleer güç haline geldi ve buna etkili bir Amerikan tepkisi görmedik. Trump'ın adamları böyle hatalar yapmaz diyor. Benim için cevabını bilmediğim tek soru Trump'ın İran'a karşı bir askeri operasyonu destekleyip destekleyemeyeceği. Ukrayna savaşının arka planına karşı büyük savaşlar başlatmakla ilgilenmediğine dair bir mesajla göreve geldi. En iyi stratejisinin İran'la savaşmaya çalışmak olduğuna karar verebilir. Ancak bunu önemli bir askeri eylemde bulunmadan yapabilir ve burada İsrail ile bir sürtüşme noktası ortaya çıkabilir uyarısında bulunuyor Michael Doran. Hamas, Hizbullah ve Esed rejiminin devrilmesinden sonra birçok İsrail'i bir sonraki hedefin İran olması gerektiğini savunuyor. İran'daki önceki başarılı eylemden sonra İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini tek başına vurabilir mi şeklindeki soruya Doran şu cevap veriyor. İsrail tek başına hareket etse bile ABD'ye ihtiyacı var. Sadece Güvenlik Konseyi'nin vetosu için değil, İran'ın cepheyi genişletmesini önlemek için. İran, İsrail'den gelecek bir saldırıya Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırarak cevap verebilir. İran'a yönelik saldırılarda İsrail'le işbirliği yaptıklarının kanıtlandığını iddia edebilirler. Her halükarda ABD'nin sadece diğer müttefiklerini savunuyor olsa bile askeri düzeyde müdahil olmadığı bir senaryoyu hayal etmek zor diyor. ABD'nin Orta Doğu uzmanı Michael Doran, İsrail medyasından İsrail Hayom'a verdiği bu röportajda. Sevgili dinleyenler, İsrail ve ABD medyasına yansıyan haber ve yorumlara bakılınacak olunursa İsrail, İran'ı hedefine koymuş gözüküyor. İran'da muhtemel ABD-İsrail saldırısına yönelik hazırlığını yapıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı yaklaşık 2 hafta önce Pekin'de Çinli mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmenin ardından 2025 yılı İran nükleer meselesi açısından önemli bir yıl olacak açıklamasında bulunmuştu. Açıklama İran yönetiminin her şeye hazırlıklı olduğu yönünde yorumlandı. İsrail ve ABD medyası İsrail'in İran'a yönelik bir saldırı hazırlandığı yönündeki iddialara yer verirken Trump bugün sosyal medyada Obama ve Netanyahu'nun gereksiz savaşlarla Amerika'nın başını nasıl belaya soktuğunu anlatan bir video paylaşması dikkat çekti bu arada. Evet, geçiyoruz Suriye gündemine. Suriye'de Baas diktatörlüğünün yıkılması sonrası yeni Suriye yönetimi normalleşme adımlarını atmaya devam ediyor sevgili dinleyenler. Yeni yönetim gerek bölge ülkeleriyle gerek Batı dünyasıyla diplomasi trafiğini de sürdürüyor. Son derece olumlu görüntüler yansıyor medyaya. Şam Havaalanı'nın uluslararası uçuşlara açılması haftanın en önemli gelişmesi denebilir. Bunun hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda önemli çıktıları olacağını söylemek mümkün. Başta Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni Şam yönetimine ilişkin pozitif yaklaşımı son derece önemli. Yeni yönetimin Dışişleri ve Savunma Bakanı'nın söz konusu ülkelere gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından gelen açıklamalar ve bu ülkelerin insani yardımların yoğunluğu Ahmet Şerah yönetimi açısından son derece önemli ifade ettiğimiz gibi. İsrail, Şam hükümetinin uluslararası kabul görmesinden bir hayli rahatsız. İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Eden Bar, bu rahatsızlığı Şam'a çok sayıda uçak indiğini ve üst düzey yetkililerle çok sayıda toplantı yapıldığını görüyoruz diyor. Ve uluslararası toplumu Suriye'nin yeni liderleri ve değişen görünümü konusunda uyarıyoruz ifadeleriyle bu tepkisini ortaya koymuş. Batı ülkelerinin tek derdi ise Suriye'nin İslami bir yönetime dönüşme riski. Son Şam ziyareti sonrası gerek Alman ve gerekse Fransız Dışişleri Bakanları yaptıkları açıklamalarda tek dertlerinin İslam olduğunu açık açık olmasa da çok net bir şekilde ishar ettiler. İsrail'in Yahudileşmesine ses çıkarmayan, soykırımına her türlü desteği esirgemeyen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'deki siyasi gelişmeleri takip ettiklerini, ancak Avrupa olarak bir toplumun İslamlaştırılmasının finansörü olmayacaklarını açıkladı. Berlin yönetimi ayrıca Suriye'deki ayrılıkçı PKK-YPG'yi savunmayı amaçladıklarını ve yeni İslami yapılara mali destek sağlamayacağını bildirirken, Almanya Dışişleri Bakanı az önce ifade ettiğimiz gibi Suriye toplumundaki İslami yapıları reddetmesi, Almanya'nın ılımlı veya aşırı olsun her türlü siyasal İslam'ı reddettiği Orta Doğu'ya yönelik daha geniş politikasını temsil ediyor aslında. Şam'ı ziyaret eden Fransız bakana Hristiyan bir gazetecinin tepkisi son derece dikkat çekiciydi sevgili dinleyenler. Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlardan biriydi bu. Hristiyan gazeteci, "Bizi mezhepler, dinler ve etnik kimliklere göre bölüyorsunuz. Biz hepimiz Suriyeliyiz. Herhangi bir yabancının bizim hakkımızı savunmasına gerek yok. Ben Suriyeli kardeşlerimden bir zarar görmüyorum." şeklindeki tepkisi bir hayli yankı buldu. Middle East Eye gazetesinden Sümeyye Gannouchi, Alman ve Fransız bakanların Suriye ziyareti ve dile getirdiklerine ilişkin müthiş bir tespitte bulunuyor. Diyor ki Sümeyye Gannouchi, Fransa Dışişleri Bakanı Noël Barrot ise Şam ziyaretini Hristiyan cemaatinin temsilcileriyle bir araya gelmek için değerlendirdi. Fransa'nın bu cemaatlerin savunmasına olan sarsılmaz bağlılığını dile getirdi. İroniktir ki dini ve etnik aidiyetleri aşan cumhuriyetçi bir modeli sürekli vaaz eden ultralaik Fransa, evrensel vatandaşlık gibi çok övülen kavramları buharlaştırırken Doğu Hristiyanlarının sözcüsü haline geldi. Yurt içinde laik cumhuriyet, yurt dışında Hristiyan haçlı. Bu ilgi çekici paradoks yeni olmaktan çok uzak değerlendirmesinde bulunuyor Middle East Eye gazetesinden Sümeyye Gannouchi. Bu arada sevgili dinleyenler, ABD Hazine Bakanlığı dün Suriye'ye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla devlet kurumları ile yapılan işlemlerin yanı sıra bazı enerji ile havale hareketlerine izin veren 6 ay süreli muafiyet sağladığını bildirdi. ABD'nin yaptırımları hafifletmesinin ardından arzı artırmak için Türkiye ve Katar'dan 2 enerji gemisi Suriye'ye doğru yola çıktı. Suriye'de ana gündem maddesi hiç kuşkusuz terör örgütünün akıbetinin ne olacağı meselesi. Türkiye PKK-YPG'ye Suriye'de yer olmadığı konusunda kararlılığını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün çok net ifadelerle PKK-YPG terör örgütü Suriye'den çıkmazsa askeri hareket yaparız açıklamasında bulunmuştu. Türkiye'nin bu kararlılığını en net ifadelerle ortaya koymuştu. 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump'ın Suriye'den asker çekip çekmeyeceği meselesi ise belirsizliğini sürdürüyor. Trump dün bir gazetecinin Amerikan askerliğinin Suriye'den çekilip çekilmeyeceği sorusuna buna yanıt vermeyeceğini, çünkü bunun askeri stratejinin bir parçası olduğu cevabını vermişti. Suriye gündemine ilişkin özellikle de Esed rejiminin düşmesinin arka planına dair İran medyasına yansıyan bir haber son derece dikkat çekiciydi sevgili dinleyenler. İran Devrim Muhafızları Ordusu üst düzey komutanlarından General Behruz Esbati'nin Suriye'deki gelişmeleri anlattığı bir saatlik ses kaydı bir hayli yankı uyandırdı. İranlı General Esbati, Esed'in düşüşüyle ilgili şu tespitlerde bulunuyor. Beşar Esed yönetiminin çökmesine kurum içindeki yolsuzluklar ve içeriden gelen ekonomik çöküş neden oldu diyen İranlı General Esbati, Suriye'de kaybettik hem de çok kötü kaybettik ifadelerini kullanıyor söz konusu ses kaydında. Başka neleri söylemiş kısa kısa aktaralım isterseniz. Halk yozlaşmış bir sistemi ortadan kaldırmak için ayaklandı diyor. Beşar Esed'e dedik ki bir an önce reformlara başlamaz ve davranışlarını değiştirmezsen ülkeyi dağılacak. Bu ifadeleri sevgili dinleyenler ta 2011 yılında daha devrim başlamadan önce Sayın Davutoğlu da Esed'e söylemişti. Bu arada bunu da not etmiş olalım. Rusya, Beşar Esed'in Suriye'sinin çöküşündeki faktörlerden biriydi. Rusya hem Esed'i kandırdı hem de İran'a ihanet etti diyor. Rusya'nın 7 Ekim'den sonraki tüm eylemleri İsrail'in çıkarlarına yönelikti. Ruslar bize HTŞ'ye saldırdıklarını bildiriyordu ama İran istihbarat güçleri HTŞ'nin vurulmadığını söylüyordu. Mevcut durumda bölgeyi askeri çatışmaya sürüklemek direnişin çıkarına değil tespitinde bulunuyor İranlı General Behruz Espati, Esed'in düşmesine ilişkin arka planına ilişkin yaptığı bu değerlendirmede ses kaydı olduğunu belirtelim. Sevgili dinleyenler, İran medyasına sızdırılan ses kayıtlarından biri olarak. Avrupa gündemine bakacak olursak Donald Trump dönemiyle birlikte ne olacak şu transatlantik ilişkilerinin geleceği meselesi ana gündem maddesi olarak ön plana çıkıyor sevgili dinleyenler. Tabiri caizse Avrupa'da Trump, Elon Musk ikilisinin neden olduğu endişe tavan yapmış durumda. Trump'ın sağ kolu olarak lanse edilen Elon Musk sadece Avrupa'da değil dünya siyasetini karıştırmaya yönelik açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Bir taraftan Donald Trump, diğer taraftan Elon Musk, başta Avrupa olmak üzere batılı liderleri öfkelendiren hatta panikleten açıklamalarda bulunuyorlar. The Economist, Elon Musk Avrupa ile Amerika arasındaki uçurumu derinleştirmekle tehdit ediyor başlığını kullanmış bir haber analizinde. Musk, Almanya Başbakanı'na ağır hakaretlerde bulunup Almanya'da hükümetin düşmesinde önemli rol oynadıktan sonra şimdilerde İngiltere hükümetini diline dolamış vaziyette. Musk, İngiltere hükümetine karşı topyekün bir saldırıya geçtiğini de söylemek mümkün. Amerika, Britanya halkını zalim tirandan kurtarmalı diyor mesela. Hatta Kral Charles'a parlamentoyu feshetme çağrısında bulunuyor. Hem de defalarca. Elon Musk ve Trump'ın Avrupa genelinde aşırı sağcı partileri destekleyerek Avrupa'yı temelden sarsmak istedikleri yorumları yapılıyor bu minvaldeki haberlerin hemen peşi sıra. Donald Trump'ın ise ana gündem maddelerinden biri Grönland ve Kanada. Trump, Grönland'ın ABD'ye bağlanması gerektiğini söylüyor. Grönland, Amerika ulusal çıkarlar için hayati öneme sahip diyor. Grönland'ı güzellikle vermezse Danimarka'nın ekonomisini çökertirim diyor. Elon Musk da bu konuda onu destekliyor. Grönland halkı kendi kaderini belirlemelidir ve galiba ABD ile birleşmek istiyorlar gibi böyle ironili açıklamalarda bulunuyor her iki taraf. Müstakbel ABD Başkanı Donald Trump, Grönland üzerinden hak iddia ettiği ve askeri harekatı bile gündeme getirdiği sırada en büyük oğlu ise şu sıralarda Kuzey Kutbu Adası'nda özel bir ziyarette bulunuyor. Trump, Grönland alabiliriz dedikten sonra Grönland Başbakanı Danimarka'dan bağımsızlığını isteyebiliriz açıklamasında bulunması da oldukça dikkat çekici sevgili dinleyenler. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elon Musk'ı Avrupa'ya müdahale etmekle suçluyor. Elon Musk'ın Almanya'da da dahil olmak üzere seçimlere doğrudan müdahale ettiğini söylüyor Macron. Dış güçler demokrasimizi baltılıyor demeye getiriyor Macron. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de benzer ifadelerle dış güçler Alman demokrasisine müdahale ediyor diyor. 10 yıl önce dünyanın en büyük sosyal medya ağlarından birinin sahibinin yeni bir uluslararası gerici hareketi destekleyeceğini ve seçimlere doğrudan müdahale edeceğini söyleselerdi kim inanırdı buna açıklamasında bulunmuş Macron. Evet, Musk sadece bir troll olarak görülmüyor sevgili dinleyenler. Sosyal medya gücü Tesla ve SpaceX gibi şirketleriyle küresel etkili bir figür. Trump yönetiminde danışman pozisyonda yer alacağı için kişisel politikaları ile ABD'nin resmi dış politikası arasındaki çizginin bulanaklaşabileceği ifade ediliyor. Musk'ın popülist figürlere desteği Avrupa'da aşırı sağın güçlenmesine de katkıda bulunabileceği endişesi hakim tüm Avrupa'da. Trump ve Musk'ın özgürce hareket etmeleri küçük ülkeler nezdinde de baskı kurma eğilimlerini güçlendirebileceği bu durumun ABD'nin geleneksel müttefikleriyle ilişkilerinde daha büyük zorluklar çıkartabileceği vurgulanıyor. Musk'ın Trump yönetimindeki etkisi ABD dış politikasını daha öngörülemez ve karmaşık hale getirilebilir ki Avrupa'daki liderler bu yeni düzende hem Trump ile çalışmanın hem de Musk'ın kışkırtıcı etkilerini yönetmenin zorluğuyla karşı karşıya kalacak. Bu dinamik küresel ilişkilerde büyük değişikliklere yol açabileceğini tahmin etmek zor olmasa gerek sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, bugün de Sınır Ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündemde buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla sınır ötesini dinlediniz.